İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün hayal konusunu konuşalım isterim. Nasıl olur sizce? İyi olur mu?
Yani hayal imanın bir parçası sayıldığı için, ben de kelamcı olduğum için, iman da benim konum olduğu için evet konuşabiliriz.
Evet, tutturdum yani. Peki o zaman öyle yapalım çünkü ben de bu slogan var, yani hayal imandandır sözü, peygamberimizin sözü olması hasebiyle bizi çok etkiliyor ama bir taraftan da hayanın kime nasıl nispet edildiğini de çok öğrenmek istiyorum sizden. Yani hayal edeceğimiz kim asıl? İnsanlar birbirlerinden mi haya edecekler, Allah'tan mı haya edecek? Biraz bunları konuşmak istiyorum ama önce bir haya nedir onu bir bize açıklarsanız sevineceğim.
O bahsettiğiniz hadis de şöyle, hatırladığım kadarıyla iman 70 küsur şubedir diyor. Şimdi mesele hayanın, özel olarak el haya'u şubetun minel iman diye hadisin en sonunda geliyor. Yani siz hayayı normal şartlarda bir insan, haya dediğimiz, birazdan açıklayacağız haya nedir, ne kastediyoruz. Hayayı imanın bir parçası görmediklerini varsayıyor Hazreti Peygamber. Vurgu yapıyor. Diyor ki unutmayın diyor. Sizin hiç de önemsemediğiniz, çok dikkate almadığınız o haya imanın bir parçasıdır. Yani imanı bir puzzle gibi düşünürseniz, onu tamamladığınız zaman haya belki de en önemli parçalardan bir tanesi. O parçayı koymadığınız zaman o puzzle tamamlanmamış olacak. 73 parçanın en önemli parçalarından bir tanesi. Ve şimdi hadiste de geçiyor, ahlak teorilerinde de bu kullanılıyor. Hayayı bir utanma duygusu, çekinme duygusu olarak biz alıyoruz. Utanma duygusu. Şimdi tabii insanı bir sürekli konuşurken programlarda hep yapıyoruz. Siz de bunu çok sık kullanıyorsunuz doğru bir şekilde. Yatay ve dikey ilişkimiz diye. Yani insanın bir kulluk ilişkisi var Allah'la. Bu kulluk ilişkisinde biz ona dikey ilişki diyoruz ve bizim yatay ilişkilerimizde, yani diğer bizim hemcinslerimizle, insanlarla ilişkimizde ya da varlıklarla diyelim, sadece insan
öyle,
değil,
evet,
bütün varlıklarla ilişkimizdeki temel tutumlarımızı belirleyen, ya bizim kendi doğamıza, fıtratımıza yerleştirilen temel nüvelerdir. Yani onlar açılırlar, potansiyeller açılırlar. Ya da o potansiyelleri kullanamayan, o potansiyellerinin farkında olmayan insanlara vahiy bir şey söyler, dikey ilişki. Yani burada söylemek istediğim şey şu: normal şartlarda, normal olarak bir insandan beklenen herhangi bir vahyin öğretimine, herhangi bir peygamberin gelip kendisine bir şey söylemesine gerek kalmadan insanlarla ilişkilerini üzerinde uzlaşılan temel, fıtri, doğal olması gereken düzlemde yürütmeleridir. Yani herhangi bir, işte Maturidi'ye yine referansta bulunalım. Diyor ki insanlar üçe ayrılırlar diyor. Bunlardan bir kısmı kendilerine herhangi bir öğreticiye ihtiyaç duymazlar. Bunlar hükema ve ulema grubudur. Yani bunlar hikmet sahibidirler ve bilginlerdir. İkinci grup, onların mutlaka bir öğretmenin gelip onlara öğretmesi gerekir diyor. Çocuklar gibidirler diyor. İşte peygamber onlara gelir ve öğretir diyor. Birinci grup, peygamber gelmese de, vahiy olmasa da gerçeği, hakikati bulabilecek kabiliyettedirler. Bu kabiliyeti gidip pazardan satın almadılar. Kendi yapılarına bu yerleştirildi, verilidir bu. Allah
fıtrat
öyle yaratmış.
Böyle.
Fıtrat böyle bir şey. Ama fıtrat küllenmiş. Orada bir köz var. Birisinin ona üflemesi gerekiyor. Bazı insanlar için. Harekete geçiriyor. Yani şöyle diyelim, karanlık bir odadayız. Karanlık bir odadayız. Gözümüz var ama karanlık bir odada hiçbir şey görmüyoruz. Fıtratımızda görme yeteneği var, gözümüz var, her şeyimiz var. Fakat karanlık olduğu için görmüyoruz. Orada bir ışık yakar, onun için Kur'an-ı Kerim kendisine nur der. Yani bir aydınlatır odayı, içinde bulunduğunuz yeri aydınlatır ve siz de görme yeteneğinizi bütünüyle, bütün potansiyelinizi aktüel hale getirir ve kullanmaya başlarsınız. Öyle bir ilişki var. Ama esas olan insanın vahye hiç ihtiyaç duymadan o Allah'ın içine yerleştirdiği fıtrata, ki ona bizim ulema şöyle derler. İnsanın içindeki aklı, fıtratı ve aklı insan içindeki peygamberdir. Hı hı. Dışarıdaki peygamber de insanın aslında içindeki akıldır. Yani arada bir mutabakat, bir uzlaşma var. Buraya şuradan geldik. Haya dedik ki normal şartlarda insandan beklenen kendi doğasının içinde vardır bu. Başkasıyla ilişkilerinde bir duyguyu da mutlaka ilişkilerinde, ya da bu da tek başımız olduğumuz yerde geçerli olan bir şey değil. Bu bir bireysel bir duygu değil tek başına. Yani bireyin sadece evde olduğu, tek başına olduğu zaman biz ona birey diyoruz. Topluma çıktığı zaman, insanlarla iletişime geçtiği zaman ona biz kişi diyoruz. Haya kişilik haklarıyla ilgili bir şeydir. Ne demek bu? Utanma duygusu ne demektir? Yani bu sadece giyim, kuşam efendim ya öyle bir şey değil. Utan diye biz genelde utan, şöyle diyelim, gerçek yaşamdan alalım. Bir insana biz yahu kardeşim utanman yok mu senin? Hangi şartlar altında deriz? Ben size sorayım. Kim kime der? Mesela kime deriz biz?
Yani
ne iş, hangi işi yapana?
Toplumsal kurallar açısından herhalde birazcık aykırı davranan insanlar yani. Hoşlanılmayan bir takım şeyleri gerçekleştiren.
Ama toplumsal kuralın ötesinde bir şey gibi geliyor bana. Yani mesela toplumsal kural, bazen onu da iyi söylediniz. Yani şimdi toplumsal kural diyelim ki.
Görüntü o da onun için hocam. Tamam, yani bu güzel. Derin, siz derinleri anlatacaksınız. Tamam. Ben onu biliyorum ama tamam, asıl kınamamız bizim. Biraz toplumun kınaması, yani el alemin ne dediği meselesine çok takıldığımız
bakın,
için.
Bakın o haya değil, onu iyi söylediniz.
Ben biraz oradan gitmek güzel. İstiyorum. Evet.
Çok güzel. Şimdi diyelim ki işte büyüklerin bazı bölgelerimizde, büyüklerin yanında bir annenin babanın çocuğunu alıp sevmesi, hayasızlık bile sayılabilir. Der ki ya sen utanman yok mu, büyüklerin yanında ne yapıyorsun? Şimdi bu hayayla alakalı bir şey değil. Toplumsal normlar, değişebilen normlardır. Yani bir kanunlar var, bir de kurallar var. Kurallar değişir. Yani bugün koyarız kuralı, deriz ki kardeşim bu ülkede arabalar sağdan sürülürler. Tamam, sağda. Hep yolun sağından gideriz. Bu bir kuraldır. Yarın değiştiririz. Deriz ki yok kardeşim bundan sonra soldan. Tamam, kurallar değişir. Fakat temel yaşam kanunları, kuralları değil, temel yaşam yasaları ve kanunları vardır. Onlar değişmez. Yani güneşin her gün doğudan doğması gibi. Bu değişmez. Benzer bir şekilde şimdi büyük birisinin yanında çocuğu sevmek hayasızlık sayılır. Yani geliyorsunuz başka toplumda, hiç de değil. Aa diyorsunuz ki ya bu kural sadece
bu
oradaki insanlar.
Utanmaz mı yani o zaman? Ya, öyle mi diyeceğiz? Hayasız
demek ki
mı?
Oradaki insanların koyduğu bir kural. O zaman bunu test edelim. Bu insan doğasına uygun mu değil mi? Ya bir insanın çocuğunu sevmesinden daha doğal ne olabilir? Bunun büyüklükle küçüklükle ne alakası var? Dersiniz ve o kuralı mahkum edersiniz. O kuralı ihlal edenleri, utanmazlıkla, hayasızlıkla suçlayanların da hiçbir kıymet harbiyesi kalmaz. Bizim
o zaman hayasızlık
temel yaşam, temel fıtri, doğal olan kanunu ihlal eden şeydir hayasızlık. Dolayısıyla haya, neden? Çünkü o kadar hayati bir konuma koyduk Hazreti Peygamber. Onu imanın bir parçası sayması ne demek? İmanınızın bir bölümü, bir parçasını kaybediyorsunuz. O zaman hangi eylemler, düşünce diyemiyorum. Yani kişinin düşüncesinde öyle şeyler vardır ki biz onu bilmediğimiz için hayasız mıdır, hayalı mıdır hiçbir fikrimiz yoktur. Onu biz bilmeyiz. Ama yapıp ettikleri, insanların yapıp ettiklerini hayasızlık olarak tanımlayabiliriz. Hı. Ne olabilir? hayal, bakın doğal akışı bozan hayasızlığı. Bunu insanın dışarıya taşmadan kendi yaptığında bile onaylamakta zorluk çektiği bir eylemdir öncelikle. Yani sürekli anlarız ya, Montaigne'in vicdanı tanımlarken içimdeki eli kırbaçlı cellat dediği tanım var ya, içimde öyle bir şey var ki bir şey yaptım ben.
Onun doğru olmadığını en başta ben biliyorum zaten.
Ben biliyorum ve vicdan der ki Montaigne, daha yasalar devreye girmeden, polis gelmeden sen zaten kendi içerisinde mahkum edilmişsindir. Şimdi böyle bir mahkumiyet hissi yaşıyorsam
demek ki hayasız davranmış.
Bir iş yaptım demektir. Ben hayasız bir iş yaptım. Ha diyeceksiniz ki hocam, ya öyle insanlar var ki kanıksamışlar bunu. Hayatın doğal akışı öyle gelmeye başladı. Bu mümkün mü?
Diyecektim bunu. Çünkü gerçekten yanlış anlaşılıyor böyle konuşunca da. Vicdanın körelmesi veya kalplerin kararması, biz bunları da konuşuruz programlarımızda. Dinleyicilerimiz biliyor. O zaman o ne olacak?
Tamam. Bu güzel. Onun için kamu vicdanı diye bir şeyden bahsediyoruz.
Evet.
Kamu vicdanı. Yani tek başına bir kişinin yapıp ettiğini onaylaması da onu kurtarmaz. Yani çok verilen örnektir. Bir polis arkadaşımı söylemişti. Bir hırsızı yakalamışlar. İleri yaşta bir adam. Şimdi niye kardeşim hırsız, niye girdin eve diyor. Ya diyor, ben eve girip diyor o paraları çalmasam, çoluk çocuğuma yedirmeseydim diyor, benim kızım diyor kötü yola düşmüş olacaktı. Oğlum okulundan geri kalacaktı. Belki de uyuşturucu kullanacak. O diyor, baktık ki adam bütün her şeyi meşrulaştırmış. Adamı acırayıp cebine para koyup gönderesin geliyor. ama öyle değil. Öyle değil. Çünkü insanın yapısında şöyle bir şey var Remzi Hocam. İnsan beğenmediğini, yaptığı işi beğenmediği zaman meşrulaştırma yoluna gider. Bu en temel insan
zihni. Psikolojik süreçler aynen. Böyle işliyor.
İnsanın zihni böyle çalışır. Meşrulaştırmaya çalışır. Çoğu zaman bu meşrulaştırma da şöyle geçer. Mesela şeytana uydum.
Ah o şeytan da bizi bırakıp gidecekmiş ya ahirette.
Şeytan da öbür tarafta diyor ayeti kerimede. Siz de biliyorsunuz ki diyecek, benim sizin üzerimizde hiçbir yaptırım gücüm yok. Bunu siz de biliyorsunuz diyor. Aman yarabbim. Yani diyorum ki şeytan, şeytanlığın orada da yapacak ve satacak milleti. Tamam. Şimdi ya insan şeytana, buna Kur'an-ı Kerim recmen bil gayb diyor. Bütün sorumluluğu siz hep gayba atıyorsunuz, gaybı taşlıyorsunuz diyor. Yani hiç fail özneliği işteyiz, orada mertlik gösterin.
Yaptım.
Sorumluluğu yaptım deyin ama bunu bir daha yapmama yönünde azminizi, kararlarınızı gösterin. Yani insan ne yaparsa utanır. Çaldığınız zaman utanırsınız. Bu utanma duygusunu sadece böyle cinsellikle irtibatlandıran bir kültürümüz var.
Onu ayrı
var.
Konuşacağız hocam. Çünkü bu çok kültürü, ciddi bir mesele. Evet. Biz bugün genel olarak bu fıtrat dediniz ya, hani o bizi çok ilgilendiriyor. Ama insanlar dediğiniz gibi indirgemeci bir yaklaşımla, haya deyince namus, namus deyince de sadece bunu anlıyorlar. Sizinle özel bir program yapıp bunun, yani bunu, bu olmadığını,
evet, bunun böyle olmadığını
anlatacağız. Ama bugün bu fıtrat meselesi ve fıtrata aykırı olan, dolayısıyla imanı zedeleyen bir davranış olarak dediniz işte çalmak mesela. Başka ne? Yani Allah'la iletişimimizde neler var ki böyle imanımızı zedeleyecek tutumlar içerisine giriyoruz biz ve hiç farkında değiliz bunların hayasızlık olduğunun. Gündelik hayatımızda normal yaşayıp gidiyoruz ama.
Mesela inkar nasıl bir şeydir?
Yani inkar deyince şöyle de diyeyim. İnsanların aklına Allah'ı inkar
tamam.
etmek gelir.
Peki. Yani biz hem Allah'tan, yani diyor ki hadiste bir tespit yapıyor Hazreti Peygamber. Ya insanlardan utanırsınız diyor, haya edersiniz, tamam. Ama kendisinden en fazla haya edilmeye layık olan Allah'tır. Şimdi bu cümle niye kuruluyor? Yani insanlar hiç kimsenin, çünkü kanunu dolanmak diye ya da yasayı delmek diye bir şey var.
Yorum diyorlar hocam.
Yorum ya, yani diyorum ya işte kendi kitabına uyduruyorsunuz. Fakat
peki.
Hiçbir şekilde bu yorumları, yani nereye sorumluluğu atarsanız atın, ne yaparsanız yapın, bütün sizin sinelerin özünü bilen, vallahu alimun bi zati sudur, sinelerin özünü
evet,
bilen
Allahu
bir
ekber. Yani
varlık.
Bu çok etkileyici bir şey.
Tabii sinelerin özünü bilen bir varlıktan bunu kaçırma imkanınız var mı? Yok. Peki, nasıl bir oyun oynuyoruz? Yani nasıl bir oyun oynuyor insanlar? Bir defa yani yaşamı ölüm, doğmak ve ölmek arasındaki çizgiyi tamamlamak olarak düşünen ve bunun ötesini kabul etmeyen birisi için çalmanın, çırpmanın, hayasızlığın her türünü yapmanın bir ahlaki endişesi yoksa, insanlık diye bir endişesi yoksa, her fırsatı ganimete çeviriyorsa, anlatabiliyor muyum? Böyle bir adam için bu biraz anlaşılabilir bir şey. Tamam, adam bütün amacı dünya demiş. Çünkü bir tanrı fikri yok, ölüm sonrası fikri yok. Fakat bunlar yüzde olarak çok düşük bir dilimdir. Yani gerçekten ölüm sonrasına ilişkin inancı olmayan, bir tanrı fikri olmayan insanların yüzdesi gerçekten çok düşük.
Ama suç oranı çok büyük. Nasıl oluyor?
Sorun şu. Yani Allah düşüncesi var. Ölümden sonra dirilme düşüncesi var. Hesap düşüncesi var. Cennet cehennem
bunu
düşüncesi var.
Bunu da bangır
var.
Bangır bağırıyor.
Bütün bu var oğlu var. Bütün bu varlara rağmen nasıl oluyor?
Nasıl oluyor?
O zaman hayasızlık dediğimiz şeyi hem Allah'tan haya etmemek hem insanlardan haya etmemek ağırlıklı olarak bir ahlaka, bir dine ait olan insanlardan sudur ediyorsa burada o zaman bizim o fıtratımızdaki haya etme duygusunun çok çalıştırılamadığını, küllenen, közlenen, ona pek üflenmediğini ve diriltilemediğini bizim söylememiz lazım. Bu da yine şuna geliyor. Bu konunun, yani bunu salt bir imanla irtibatlandırılması üzerinde durmak istiyorum. Yani salt bir eylem değil bu. Salt bir amel, çünkü eleştirirsiniz, düzeltirsiniz falan. Fakat Hazreti Peygamber'in şu hadisi de mesela aynı bağlamda çok dikkat çekici. Diyor ki bir hırsız hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz diyor. Ay, şimdi bu ne demek yani? Hırsızlık yaparken bir yasaklanan, bir başka insana zarar veren bir eylemin içerisine girdiği anda bir müminlik sıfatı kendisinden kalkıyor. O tekrar mümin olur, döner. Yani bu şu demek. Ya nasıl bir iman ki siz başkasının evine girip karıştırıyorsunuz adamın malını, mülkünü çalıyorsunuz. Bu lan nasıl bir iman kardeşim? Böyle bir şey var mı ya? Şimdi iman dediğiniz nasıl bir şeydir? Öyle bir şey ki varsayın. Hiç yokmuş gibi de hayatınızı idare edebiliyorsunuz. Böyle bir imanın bir sadece nominal bir değeri var yani. Ne demek? Adı var, kendi yok.
Kelime-i şehadet ettiniz, Müslüman oldunuz. İslam şimdi, için düşündüğümüzde bitti.
Bunun böyle olmadığını beni ilgilendiriyor. O Allah'ı ilgilendiriyor. Bir adam kalbinde zerre miktarı İşte iman olan cennete girer diyor. Girer ya da girmez. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sizi de ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren nedir? Kalbinde azıcık iman olan bir insanın bütün eylemleri, bütün söylemleri beni ilgilendiriyor. Ve bu zihnin, yani imanla yapılanan bir kalbin, bir fıtratın, bir zihnin elinden, dilinden, belinden kimseye zararın gelmemesini biz isteme hakkına sahibiz. Bunu bekleriz. Onun için Hazreti Peygamber altını çiziyor. İmanla ameli orada, hayayı daha doğrusu ilişkilendirmesi bir müminin hayasızlık olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir eylemin içinde olamayacağını söylüyor.
Evet.
Yani bu vurgu imanla vurgulaması meseleyi çok daha ciddi bence.
İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Bu da Hazreti Muhammed'in sözü olarak geçiyor. İki nokta üst üste. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Yani bütün insanlık tarihi boyunca genel geçer kural bu. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Demek ki bizde de var ya, geleneğimizde derler, çeşitli versiyonları var ama hani Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz derler. Veya siz az önce söylemiştiniz.
Kork Allah'tan korkmayan.
Kork Allah'tan korkmayandan derler. Kork korkmazdan, kork utanmazdan derler. Bunlar enteresan girdiler.
Şöyle bir versiyonu da var yani. Kork Allah'tan korkmayandan, korkma Allah'tan korkandan. O da herhalde yanlış hatırlamıyorsam Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde tartışma konusu oldu. Onun üzerine bir tartışma açıldı. Yani Allah'tan korkan kişiden korkulur mu korkulmaz mı diye. Allah'tan korkuyorsa bir adam, Allah düşüncesi, duygusu varsa ve ona göre eylemlerini ve
yani buradaki korkuyu Allah'ı bilme, tanıma, kabul etme, saygı duyma, tabii, eylemlerini tabii, ona tabii, göre düzenleme tabii, anlamında. Ha. Bunları konuşmuyoruz bile artık. Çünkü toplumumuz, dinleyicilerimiz bu konuda çok bilinçlendiler. Korkmak, hani bizim bildiğimiz
konu, yani
içgüdüsel bir korku anlamında bir şeyden söz etmiyoruz. Saygı,
tabii, tabii,
onun varlığını kabul etme tabii, anlamında bir korku.
Onun sağladığı bir ilişkiler ağı, web, ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Ve bütün adımlarınızı atarken onu da dikkat alıyorsunuz. Ya bir tür potansiyel. Mesela bir işe girerken kendi sınırlarımızı, potansiyellerimizi bir işin altına girerken nasıl dikkate alıyorsak, bütün insanlar, mesela sizle ben iletişimdeyken ya da bir aramızda bir ticari bir ilişkiye girerken vesaire, bu sadece iki kişi arasındaki bir ilişki değil. Ayet-i Kerime de şöyle söylemez mi? İki kişinin olduğu yerde üçüncüsü Allah'tır. Üç kişinin olduğu yerde dördüncüsü Allah'tır. Bu ne, nasıl bir karşılığı var bu ayet-i kerimenin? İki kişinin olduğu yerde üçüncüsü Allah'tır. Allah. Üç kişinin olduğu yerde dördüncüsü Allah'tır. Bu şu demek. Sizinle biz bir ticari akit yapıyorsak, benim avukatım yok, sizin avukatınız yanınızda. Ve siz bütün maddeleri benim aleyhime olacak bir şekilde düzenliyorsunuz. Ama ben bilmediğim için meseleyi ve size güvendiğim için tamam diyorum ve sonunda imzayı atıyorum. Sonra ortaya çıkıyor ki ilerleyen süreçte beni batırmışsınız. İnanan birisi olarak diyor ki aslında iki kişinin olduğu yerde üçüncüsü avukat, dördüncüsü kim? İkili. Dördüncüsü Allah.
Olabilir yani, mi böyle bir yerde insan Allah'ın varlığını kabul ettiğinde yapabilir
ki,
mi böyle bir zulmü,
bu
hayasızlığı?
Bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani aramızda anlaşma yapıyoruz ve bir asimetrik bilgi sahibiyiz yani. Ben daha fazla biliyorum bir konuda, siz daha az biliyorsunuz. Ve ben kendi lehime her şeyi düzenliyorum ve inanıyorum. Hayır, inanmıyorsun. Çünkü iki kişinin olduğu yerde üçüncüsü Allah'tır. Yani o sizi gözetliyor ve bütün onun varlığı sizin ilişkilerinize bir şekilde yansımıyorsa senin imanın, dinin, namazın, niyazın onu geçeceksin. Yani bunu söyleyecek kadar bir cesaret lazım insanlarda. Anlatabiliyor muyum? Beni ilgilendiren dediğim kısım o gerçekten. Ne kadar etkili Allah'ın bu ayet-i kerime her yere yazmak lazım. Vallahi bakın, yani mahkemeye de bunu yazmak lazım. Hakime de, hakim de bilsin bunu. Vergi büroları da bilsin. Yani adam, bakıyorsunuz kuyumcu, tamam? Kuyumcu yani merkezi bir yerde. Adam 5000 lira yıllık vergi, kazanç, gelir beyan ediyor. Ya Allah'tan kork ya sen... Devlet de biliyor bu adamın kaçırdığını, kendisi de biliyor kaçırdığını, Allah'ını severseniz. Bu maalesef bu bir kanıksandı. İnsanlar yani mali işlerde, peki burada kul hakkı yok mu ya?
Bu
ya
hayasızlık değil mi?
Bu hayasızlık değil mi?
Ben de nakarat gibi sorar durur oldum ama işte maalesef yani hayayı, hani sizinle konuşacağız diye sözleştik ya, bir program yapalım. Yani bu namus ve maalesef cinselliğe indirgeyerek yaklaşan insanların gün içerisinde attıkları pek çok adımın hayasızlık olduğu ve bunun maalesef imanla nasıl bir alakası olduğunu konuşmak zorundaydık hocam. Yani bunu biz konuşmazsak kim konuşacak?
Ya tabii, yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti, yani iki kişinin olduğu yerde üçüncüsü Allah'tır, nasıl anlayacağız başka? Ayetlerin bir sosyal matrisi var, sosyal bir bağlamı var. Gerçekten her bir ayetin önce bireyi, sonra da ilişkileri düzenleme gibi bir niyeti var. Ben bilgi sahibi değilsem benim hakkımı, hukukumu birinin koruması lazım ya. Öyle değil midir? Ve orada Allah düşüncesi varsa karşımdaki adam benim hakkımı, hukukumu yemez. Böyle bir toplumsal yapıda var mı? Bir mahkemeye düşer miyiz biz? Düşmeyiz. Allah düşüncesi, yani hayanın Allah'ın bizatihi olayların içerisine müdahil olduğu düşüncesiyle irtibatlandırıldığı bir toplumda ne katil olur, ne maktul olur, ne katil olur, ne de mahkeme olur.
Evet. Yani bütün derdimiz bunu dua olarak alıyoruz.
Bunu dua hocam. Olarak alalım
ve
inşallah.
Amin diyelim. İnşallah böyle bir topluma kavuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli
ben
bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.